Sevgili Emre Selçuk.
Sevgili Melih Kavukçu.
Bu hafta hiç beklenmedik dem değişik bir girişle programı açtık. Sanki sponsor almış gibi oldu ama ileriki dakikalarda dinleyici anlayacak ki hiç öyle bir durum olmadığı gibi inşallah başımızı da belaya sokmayacağımız bir program çekeceğiz.
Aynen, konuyla direkt alakalı bir şarkı çaldık.
Konuyla direkt alakalı. Başka da bir hani... Konu o kadar pis ki bununla ilgili kimse şarkı yapmamış.
Hakikaten öyle.
Ben baktım birazcık hani kimse bunu ki hani Batı kültürünün bir şeyi, bir şeytan icadı. Ona rağmen kimse bu konuya değinmemiş, şey yapmamış. Ama biz değineceğiz bugün. Ama öncelikle geçen hafta vaktimiz olmadı. Aslında muştusunu da vermiştik şeyden. Sosyal medyadan ama vaktimiz olmadı, arada kaynadı falan derken konuşamadık. Sizin son yaptığınız bir çalışma var.
Evet abi.
İlk onunla başlayalım istersen abicim.
Olur abicim. Başlayalım. Tekrar herkese merhabalar diliyoruz. Kaçık Prens'e hoş geldiniz. Muştusunu da verdik esasen bulguları da çıkardıktan sonra piyasaya.
O deneyin şöyle bir önemi var abi. Benim yıllarca savunduğum bir şeyin sonunda bilimsel bir kalıba oturtulmuş hali.
Nedir abi o?
Senin abi, hanımcılık hayatı uzatır, hanımcılık evliliği uzatır. Hani eşine destek dediğiniz şey odur. Hani haklısın bilmem ne ama bu gerçekten hayatı uzatır ya. Ben bunu savunuyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bana hiç şey yani nasıl diyeyim destek çıkan az oldu. Çünkü tabu ya bu hani. Ama görüyoruz ki hanımcı adam daha uzun yaşıyor lütfen.
Kesinlikle. Şimdi o çalışma tabii biz dinleyicilerimiz bizi dikkatle takip edenler hatırlayacaklar. Biz bunu ayrıntılı da bir konuştuk yani ilişkilerin. Evlilik özelinde de konuştuk. Fiziksel sağlığa etkileri üzerine. Orada şöyle bir savımız vardı. Şunu öne sürüyorduk. Dedik ki duyarlı bir ilişki ki burada senin tarif ettiğin şey aslında yani eşinin seni anladığını, sana değer verdiğini, seninle ilgilendiğini hissediyor musun? Böyle bir hissiniz varsa bu fiziksel sağlığa çok olumlu yansır. Hatta belki hayatınızı bile uzatır gibi bir savımız vardı.
Evet.
Ve bunu da şuyla düşündük yani şu yüzden öne sürdük. Dedik ki o programda niye böyle bir güçlü etki bekliyoruz? Çünkü böyle bir destek yani böyle birinin hayatında var olması. Yani beni anlıyor, bana değer veriyor, düşüncelerime, fikirlerime değer veriyor. İşte hayattaki hedeflerimi biliyor, benimle ilgileniyor. Derdim olduğunda benimle dertleniyor dediğim birinin olması. Günlük hayatta stresle başa çıkmayı kolaylaştırır dedik. Yani günlük hayatın zorlukları. İş hayatında olsun, işte günlük hayatta yaşadığımız sıkıntılar olsun. Bu zorlukları daha rahat atlatırız. Ya da gözümüze evet, bunlar daha az zor görünür dedik.
Yani hayat kavgasında bir adamın daha var ya.
Bravo.
Adam topladığında en az artı birle başlıyorsun.
Aynen.
Ha yine sopa yiyebilirsin o ayrı. Ama tek başına girmekten gene iyidir.
Kesinlikle. Şimdi tek başına ona girmenin şeylerini yalnızlık programında konuştuk.
Evet.
Yani tek başına bu kavgaya girmenin
süper sopa yersin.
Süper sopa yiyorsun.
Efsane döverler.
Buna iki kişi giriyorsun. Şey gibi bu evet. Aslında Rocky filmi gibi. Hani Rocky hani Drago Allah'ına dövüyordu ya herifi. Kenara gidiyor. Orada bir abisi vardı. Evet. Amca oldu onu dikiyordu bildiğin. Hani işte biraz dikiş atıyor. Biraz işte şey koyuyor. Hı-hı. İki tentürdiyot basıyor. Bir şey yapıyor geri gönderiyor.
Abi o filmde bence şöyle bir şey oldu. O Rus boksörün şekeri falan tansiyonu düştü. Hani çok uzadı ya. Hani o kadar dayandığı için. Yoksa mümkün değil lan. Adamın şekli değişmişti. Annem ilk izlediğimde bu kim dedi ya. Hani çay koymaya gitti. Bir geldi. Sylvester Stallone değil o. Dedi ki bu kim? Filmi değiştirdiniz. O halden kazanması mümkün mü ya? Hani Rus kaşı açıldı benim bildiğim, hatırladığım.
Evet Rus'un kaşı açıldı.
Oradan... İki damla bir şey yaktı ya. Kan tutuyor herifi. Ya şekeri var başka.
Bir açıklaması yok.
Evet.
Ama Rocky'nin dayanmasını sağlayan o köşedeki abi oldu. Sürekli bir şeyler bastı buna. Aynen. Öyle bir etkiden bahsediyoruz. Ve uzun vadede hayatınızı uzatabilir dedik. O programda henüz daha veri analizimiz bitmemişti.
Evet.
Geçen aylar içerisinde bu konunun verileri geldi ve biz de verilerimizi analiz etmeyi bitirdik. Hakikaten şimdi 20 yıllık bir şeyle ilk defa bunu test etmiş olduk. 20 yıllık bir süre içerisinde. Şimdi 20 yıl önce eşim beni anlıyor, bana değer veriyor, benimle ilgileniyor diyen insanlar, ondan sonraki 10 sene içerisinde bakıyoruz, hakikaten vücutları strese daha az tepki veriyor. Yani daha iyi başa çıkıyorlar stresle. Bir sonraki 10 sene sonra da, yani toplamda 20 sene sonra, bu kişilerin ölüm riski daha az. Kritik olan şu abi, o 20 senelik zaman zarfında eşinden algıladığın duyarlılık düşüyorsa, yani artık beni anlamıyor, artık bana değer vermiyor gibi bir hisse kapılıyorsan, o zaman ölüm riskin artmaya başlıyor.
Daha sert çakılıyorsun, anladım. Yani ya stabil olarak bir şey koruyacağım, bir anlayış, bir sevgi, saygıyı, ya da ilk başta şımartıp şımartıp pamuklarda taşıyıp sonra bıraktığın anda daha kötü
düşüş
oluyor
sert
diyorsun.
Oluyor. Yani buradan hani o programdaki sonuçlarımızı artık veri destekli olarak şöyle tamamlayabiliriz. Bu duyarlılık algısının, hanımcılık algısının senin tabirinle.
Hanımcılık önemli.
Stabil olması çok önemli ilişkide.
İşte zaten derler ki hanımcılıktan kasıt da şu. Şimdi genellikle evliliklerde kadın tarafından o zaten hissettiriliyor. Hani o hiçbir erkeğin, belki çocuktan sonra biraz şikayet oluyor ama genel olarak azalmıyor. Genellikle erkek tarafıyla ilgili şikayet var. Hani evlendikten sonra çok değişti. Eskiden böyle değildi. Çünkü o ilk tavlama aşamasında ayarsız bir şey mi? Ayarsızca veriliyor o ilgi.
Tabii. Bir daha de sonra, o aşkın, hani, o heyecanın getirdiği bir şey var.
Daha sonra dediğimiz gibi bunu da işlemiştik programda. Tabii. Hani zamanla azalacak o zaten şey, ama çok bir düşüş algısı olursa da sıkıntı
tabii
oluyor.
Yani i̇şte onu, evet abi, devam et lütfen.
Onun yani yaratılmadığı koşulları zaten hanımcılık diyoruz. Yani ilk günkünü 5 yıl sonra da tuttuğun zaman, aslında ilk seferinde kimseye batmıyor ama 5 yıl boyunca stabil tutulduğu zaman hanımcı ya da hanım köylü diye damgayı yemiş oluyorsunuz. Evet.
Ama arkadaşların da hepsini gömüyorsun aslında.
Literal
olarak gömüyorsun. Hepsinin cenazesinde bulunuyorsun.
Hepsinin lokmasını yersin. O da ayrı.
Şimdi burada iki şeyin ayrımını aslında o noktada yapmak lazım o zaman. Tutku ve işte o heyecan duygusu, o aşk duygusu düşecek. Ama bu demek değildir ki duyarlılık algısı düşsün. Yani eşlerin, evet, birbirine destek olması ve birbirini anladığını hissettirmesi. Ki aslında bunu nasıl da hissettireceklerini geçen programda da biraz konuşmuş olduk.
Tabii.
Sıkıntılı durumlarda kısa vadede ne yapacaksınız, uzun vadede ne yapacaksınız diye. Ya,
orada en ekstremleri konuştuk ama hani herkes kendi derecesine göre,
tabii,
onu kendine şey yapar, uyarlar zaten.
Bu algıyı ilişkinizde uzun süreli devam ettirebilirseniz iki taraf için de çok iyi.
Anladım.
Yani daha uzun bile yaşıyorsunuz ya, daha ne olsun?
Tabii.
Daha ne verelim? Dükkanda bu var yani.
Aynen.
Bir uzun hayat, mutluluk, başka ne vereceğiz?
Tabii abi. Daha ne istiyorsunuz? Bir de şimdi hanımcılık derken ikinci şeyin de şuydu kastım. Şimdi 20 yıllık bir şey yapılıyor. Orada ölçülüyor ara ara. Hani
evet,
arttım,
evet,
azaldım. Şimdi bunun genellikle datası kadınlarda daha şey, daha güvenilir. Onlar daha iyi hatırlıyor. Erkekte o kadar, hani 98'den bu yana ne oldu desen, kendi hayatım için bile hatırlamak zor yani 20 yılda. Ama bizim hanım hatırlıyor, hani şu oldu, bu oldu, bilmem ne oldu. O açıdan da dedim, hanımcılık burada önemli. Çünkü sen, yani biraz stereotip gibi olacak ama etrafımda yani gözlemlediğimde bizde bir hafıza sıkıntısı var. Gerçekten fosfor eksikliği var. O yüzden hani hatırlama işi, o kayıt tutma kadında biraz daha fazla sanki.
Enteresan bir yorum. Yani burada şöyle iki şey görüyoruz. Genelde bulgularda kadın erkek farkı pek çıkmaz. Ama çıktığı zaman, o fark çıktığı zaman senin tahmin ettiğin yönde çıkıyor. Yani ilişkiyle ilgili olan olaylar kadınları daha çok etkiliyor. Kadınların sağlığını daha çok etkiliyor aslında. Ama gene, yani genelde fark çıkmıyor ama çıktığı zaman senin tahmin ettiğin cinsiyet farkı yönünde çıktığını söyleyebilirim.
Anladım. Zaten sınırlı sayıda gözlemlerim de
bana bunu gösterecek.
Hani benim veri tabanım maksimum kaçtır? 20'dir, 30'dur ama aşağı yukarı şeyle bir benzerlik olması güzel. Sizin geniş tabanınızla. O zaman burada hemen hap olarak hani ilk konuyu kapatırken ilgide alakada olabildiğince bir sabit tutmayı, azalmamaya dikkat etmeyin. Her iki taraf için de. Hani kesinlikle. Hem eşinizi mutlu eder, hem evde huzuru arttırır, hem de belli ki
ömrünüzü uzatır.
Ömrünüzü de uzatır.
Yani veri çok net bunu söylüyor. Bu duyarlılığı tutmakta, tutarlı bir şekilde tutmaya çalışmakta fayda var.
Evet. Abi zaten kavga dövüşle hani 90 yaşına kadar o da ayrı işkence ya.
Tabii abi yaşasan ne olur. Yani şu hakikaten ben de öyle hissediyorum var ya yani.
Allah kurtarmış onları da öyle diyeyim yani.
Yani o hakikaten gün doldurmak demek olur ya.
Tabii.
Çile doldurmak olur. Yani çünkü düşününce sabah abi çıkıyorsun işe gidiyorsun başlıyor saçmalıklar oradan itibaren.
Aynen.
Yani gün boyunca işte dertler, sıkıntılar, şunlar bunlar. Yani eve dönüş hakikaten takayı, tekneyi limana çekmek gibi bir şey.
İşte orada
yani
da
limanda da sıkıntı varsa.
Limanda da kavga dövüşü varsa artık yani, ne yapsın bu adam?
Ne yapacak abi yani? Hırpalar, çok hırpalar.
O yüzden buradan hemen hap bilgimizi de verdik ve ikinci konuya doğru açalım mı şeyimizi?
Tabii şimdi dinleyici diyor ki abi, buraya kadar hani Etipuf bilmem marshmallow diyorsunuz. Bu ne alaka?
İşte şimdi başlıyor marshmallow.
Şimdi marshmallow başlıyor. Şimdi bu biraz da hani anmak amaçlı bunu yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Walter Mischel isminde çok önemli bir psikolog hayatını kaybetti. Yani psikoloji bilimine çok katkıları olan bir bilim insanı. Genel olarak psikolojinin nasıl bir bilim olması gerektiğiyle, araştırmanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de önemli fikirleri olan bir bilim insanıydı. Popüler medyada da aslında çok bilinen biriydi. Çok klasik bir deneyiyle. Belki zaten eski programlarda da bahsettik. Bahsetmediysek de bugün zaten detaylı ele alacağız.
İnceleyeceğiz.
İnceleyeceğiz. Marshmallow deneyi denen bir şey yaptı. Marshmallow Etipuf'un içindeki şekerlemenin İngilizce adı.
Abi o ama işte Etipuf'ta şimdi ufaktan reklam kısmı gibi olacak ama Etipuf'tayken o kadar hani batmıyor da sen hiç gerçekten marshmallow gibi marshmallow alıp denedin mi?
Abi ben o hataya ilk defa bu yaz çok sevdiğim iki arkadaşım. Yani işte Amerika'ya iş için gittiğim zaman onları ziyaret ettim. Gül'le birlikte bize denettiler. Ben böyle bir rezalet yemedim abi.
Abi nedir o hakikaten? Silikon bildiğin şeydi. Nedir o? Mutfaktaki silikonun üstüne şekerse onu ağzında çemçür yani. Yutsan yutulmaz. Bir de onu pişiriyor. Hep mesela filmlerde vardır.
Böyle eski kovboy filmlerinde çok olur.
Bir de şey gençlik filmlerinde oluyor.
Doğru.
Orada asıl amaç göl kenarında piknik ayağına millet yiyişmeye gidiyor. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Hani marshmallow için o kadar gidilmez. En azından ben gitmem yani. Öyle bir tat değil. Eğer
değil.
Tatmamış şeyimiz varsa.
Kaldı ki yani böyle bir olaya gir. Hani şöyle bir gençlik dizisinde gördüm. Marshmallow sopaya takacağız. İşte onu yaparken ateşte şarkılar söyleyeceğiz. Ha, çok güzel olacak her şey derseniz şu konuda da uyarayım. Aynen arkadaş öyle bir ufak ateş yaktı evin arkasında. İki kere de benim marshmallow alev aldı.
Alev oluyor.
Üfleyerek falan söndürdüler. Yani böyle de bir rezalet.
Şey değil yani öyle yani çok güzel geleneklerimiz yönetmeniz sucuk yapın ne bileyim şey yapın. Hiç yenecek bir şey değil. Zaten o yüzden deney galiba çocuklarla yapılmış. Yani büyük adam gelmez o deney yani marshmallow vereceğiz. Lan bir git der.
Çocuklar fakat bunu çok seviyor. Yani bir Türkçesine bakmak için ben bir girdim. Hani çocukluğumuzda pufu yerdik. Ben de severdim pufu çocukluğumda. Onu yerdim. Hani dedim onlar biliyordur Türkçesini gireyim. Orada bile şeymiş. Marshmallow diye. Henüz bir Türkçesi yok. Puf şeker diyelim ne diyelim öyle bir şey. Yumuşacık bir şekerleme.
Türkçesi yok. Gerek de yok.
Hakikaten gerek de yok. Şekerleme yani beyaz yumuşak puf şekerleme.
Evet.
Şimdi... Volt yani çocuklar bunu çok seviyor. Ama Amerika'da yani bir çocuğa her şeyi yaptırırsın abi.
Vay arkadaş.
Yani felaket seviyorlar bunu. Yıllar önce yani 30 sene önce falan bu ilk deney. Walter Mischel de şunu merak ediyor. Çocuklarda bu kendini kontrol edebilme, irade dediğimiz, kendine hakim olabilme dediğimiz Bu meseleyi nasıl oluyor? Neler etkiliyor? Çocukların kendini kontrol etmelerini sağlayan etkenler neler diye anlamak için bir deneysel paradigma geliştiriyor. Deneyde de bunu kullanıyor. Çocuklara diyor ki şuraya ben bir marshmallow koyuyorum. Bir çıkacağım. Geri geleceğim. Ben geri gelene kadar yemezsen sana bir tane daha vereceğim. İki tane yiyebilirsin. Ama ben yokken bunu yemek istiyorsan yiyebilirsin. Ama ben yokken bunu yersen sana ikinciyi vermeyeceğim diyor. Yani hemen karşında olan ödülü kendini kontrol edip erteleyebilecek misin? Çünkü yani bir süre sonra daha iyisi var. İki katı var ödülün.
Tabii.
Yani iki katlı ödül için ilk ödülü ama hemen karşında duran ulaşabileceğin ödülü erteleyebilecek misin? Ve çocukların ne kadar süre bunu erteleyebildiğini ölçüyor.
Hı hı.
İlk deneyin sonuçlarına bakınca ortalama bir 5 dakika bekleyebiliyor çocuklar. Ama bunun standart sapması da 5 dakika. Yani bazı çocuk deneyici gider gitmez Walter Mischel çıkar çıkmaz kapıdan gömüyor şeyi.
Sen, hops diye hemen ses geliyor.
Yemişim senin diyor beklemeni hemen gömüyor. 15 dakikaya kadar dayanırsa çocuk geri geliyor Walter Mischel. Yani maksimum bu testin 15 dakika. Hı hı. Arada kaç dakika, kaç saniye beklediğinde senin kendini kontrol etme becerinin bir ölçümü oluyor.
Anladım.
Kaç saniyelik bir adamsın yani.
Hı hı.
Şimdi bu ilk testte Walter Mischel hakikaten çocukların işte kaç saniye beklediğini ölçüyor ve hangi faktörler hayatta bu bekleme süresini etkiliyor? Yani kendini kontrolü arttıran şeyler ne diye bakıyor. Orijinalde amacı o Walter Mischel'in. Neler bunu etkiliyor ya programın sonunda dönelim istersen.
Tamam.
Bu arada şeyler de çok ilginç. Yani ben de birkaç tane video izleme şansım oldu. Mesela yiyip yemedim diyen çocuk var. Ama yok ya tabak boş bildiğin. Bu şeylerle kaymaklı bisküvi gibi şeyler var.
Hı-hı.
Onunla deneyi tekrarlayanlar var. Orada şunu yapan var abi. Kaldırıyor açıyor güzelce.
Hı-hı.
İçindeki kaymağı hatırlar mısın? Küçükken yapardık.
Evet.
Kaymağı güzelce yalıyor. Ondan sonra tekrar güzelce kapatıyor koyuyor. Geri geldiğinde ben yemedim burada işte diyor.
Abi onların hani daha sonra hangi mesleklere yöneldiğine bakılmış mı ya? Çok ilginç bir şey hakikaten.
Daha sonraki davranışlarla ilgili bir test var ama teker teker bunları kimin yaptığıyla şey yapan olmamış. Ondan sonra bir başka favorim de gömüyor abi eleman. Ondan sonra işte geliyor ne oldu yedin mi diye sorduğu zaman ya biri geldi aldı yedi diyor bunu.
Yuh.
Ben ama işte, ben yemedim sen bana benimkini ver diyor.
Hayatta bunlar çok ileri gitmiştir ha ben diyeyim. Şu anda CEO Mio varsa o çocuklardır.
Şimdi 15-20 sene sonra bu çocukları takip etmeyi sürdürmüş Walter Mischel.
Ben hakkını arayacağım. Adam senin şeyini görmüştü.
Şöyle enteresan bir şey buluyor ve aslında bu şekerleme testini çok popüler hale getiren de bu. Bu çocuklar yani hayatın ilk birkaç yılındayken, 3-5 yaşlarındayken bu testi yapıyorlar. 15-18 yaşlarına geldikleri zaman, neredeyse 10 yıl, 15 yıl sonra.
Hı hı.
Çok enteresan, bunların üniversiteye giriş puanları daha yüksek, daha çok bekleyenlerin.
Hı.
Yani ikinci şekerlemeyi kaç saniye beklediğin, üniversite sınavına aldığın notla alakalı. Daha çok bekleyenler yani daha çok kendini kontrol edebilen çocuklar 15-18 yaşlarında üniversite sınavlarında daha başarılılar. 18 yaşta daha çok üniversite sınavına 17-18 yaşlarında girer Amerikalılar.
Hı
hı. Lisedeyken 15-16 yaşlarında çocukların öğretmenlerine ya da ebeveynlerine sorduğun zaman hani zorluklar karşısında yılar mı, dikkati konsantrasyonu nasıl, organizasyon ve plan becerisi nasıl diye. Çocuklukta daha çok bekleyebilen, şekerlemeyi yemeden, öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından zorluklar karşısında yılmayan, daha dikkatli, daha iyi konsantre olan, daha organize ve planlı insanlar olarak değerlendiriliyor. Bu bulgu, yani 10 sene sonra böyle faydalı şeylerle alakalı olması bir anda şey yarattı. Özellikle Batı'da, ama o bize de yavaş yavaş geldi zaman içerisinde. Kendini kontrol etmenin inanılmaz sonuçları diye. Ve aileler yani çok ciddi işte kendini kontrol egzersizleri, kendini kontrol eğitimleri, okullarda kendini kontrol programları bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Adeta kendini kontrol etme böyle bir başarının anahtarı gibi çok aşırı yüceltildi. Ve bu bir şey haline, çok popüler hale geldi. İki şey yıllar sonra fark ettik ki bu kadar da basit bir mesele değil. Birincisi, eğer ailenin sosyoekonomik statüsünü, efendime söyleyeyim gelir düzeyini işin içine katarsan, bu etkiler ortadan kalkıyor.
Abi yani şimdi şöyle bir durum var. Bence mesela tek çocuk mu değil mi, onun bile etkisi olabilir yani. Çünkü evde mesela onu bırakınca kardeşin hüpletir.
Bravo.
Böyle bir tabii. 15 dakika bekleme gibi tabii. Adam alır yer.
Tabii.
Anlatam aslında.
İki hadi tane elleme. Şey var. Yani kendini doğru anlatamazsın. Yani orada çünkü neden bir şey var. Kaynak için rekabet var. Bırakırsan tabii. Gömecek. İki mesele gözden çok kaçtı ve maalesef popüler medyada da bu çok yer buldu. Halbuki aslında Walter Mischel'in dediğim gibi program sonunda geleceğiz. Orijinalde bu çalıştığı mesele yani neler etkiliyor bu kendini kontrol olayınıydı. Ona tekrar döneceğiz. Orada çok önemli dersler var. Fakat bu kendini kontrol etmesi, bu 15-18 yaşlarındaki etkiler o kadar çok medyada yer buldu ki iki şey gözden kaçtı. Birincisi senin dediğin şey, bağlamın etkisi. Nasıl bir ortamda büyüyorsun?
Tabii.
Şimdi her davranışın bir adaptif değeri var. Büyüdüğün ortamda senin işini kolaylaştırdığı için o davranışı öğreniyorsun ve o davranışı sürdürüyorsun. Geçen haftaki programımıza dönecek olursak. Şimdi ilişkiler hakkında kaygılı olmak, sürekli ilgi istemek, sürekli orada mısın değil misin diye kontrol etmek. Bunlar normal şartlarda ilişki için risk faktörü elbette. Ama şöyle bir ortamda büyüdüğünü düşün. Çok fazla çocuk var ve kaynaklar çok kısıtlı sağlıklı büyüyebilmen için. O zaman ne kadar çok protesto edersen, ne kadar çok ilgi istersen, ne kadar çok ağlarsan o kadar çok meme alacaksın. Öyle bir ortamda kaygı senin avantajına çalıştığı için pekişiyor ve sen onu öğreniyorsun. Ya da yine geçtiğimiz haftaki programdaki konuştuğumuz kaçınma kaçma meselesinde. Yine normal şartlarda ilişkiden sürekli kaçmanın hiç sağlıklı bir yanı yok. İşte konuştuk programın başında.
Evet.
Ama şöyle bir ortamda büyüdüğünü düşün. Başına ne gelirse gelsin bir türlü gereken ilgiyi alamıyorsun. O durumda neyi öğrenmek en iyisi? Kendi kendine yetebilmeyi öğrenmek en iyisi. Ki günlük şeylerde mümkün olduğu kadar kendi başına mücadele edebil. Çok çok çok çok ciddi bir şey olursa belki bana yardım ederler diye umabilesin. Daha fazla kaçırtmak istemezsin çünkü sana bakan insanı. Orada da o adaptif. Şimdi burada da senin söylediğin örnek çok mantıklı. Tamam, ben çok güzel, kaynakların bol olduğu bir toplumda ya bir ülkede, bir köyde yaşıyorum, bir şehirde yaşıyorum ya da ailem güzel, işte orta ortanın üstü sınıfta, varlıklı, bana rahatlıkla bakabildiği bir ortamda yaşıyorum. O zaman ödülleri ertelemek benim için avantajlı olabilir. Daha çok, daha büyük ödülün geleceğine dair bir hissim olur zaten.
Tabii.
Ama kaynakların kısıtlı olduğu yeri düşünelim. Orada avantajlı değil ki. Yani ikinci ödülün gelip gelmeyeceğini biliyor musun?
Tabii abi. Çünkü hep şöyle hani biz sana alacağız, biz sana sonra alacağız. Hep ben görüyorum marketlerde. Kandırıyorlar çocukları. Bir şey istiyor mesela. İşte şimdi bilmem ne alalım, sonra alacağız onu. En son dönüşte alacağız diyorlar. Arada kaynıyor. Sonra çocuk İlla ki hatırlıyordur. Aga bana böyle demişlerdi, alacağız demişlerdi. E ne oldu? Resmen yediler beni. Şimdi bu tekrarlanırsa Elif der ki lan bu Elif de büyük ihtimalle gelip bunu da alır.
Ah.
İki dakika sonra gelir der ki hani ben, yani Marshmallow başka arkadaşımmış. Ben bunu şimdiden indireyim yani çünkü belli değil. Hep aynen. Böyle yiyorlar beni.
Ya da kaynakların kısıtlı olduğu, yani ne bileyim bir kıtlık döneminde büyüdüğünü, ekonomik kriz döneminde büyüyen çocukları düşünelim. Şimdi evet. Orada adaptif olan nedir? E buldun mu göm ki. Yarın çünkü yiyecek var mı yok mu? Bilemiyorsun.
İkinci şey var mı?
Tabii.
Marshmallow. Hani orada gösteriyorum. Bak bu da ikincisi. Eğer onu yemezsen bu da geliyor. Çünkü şey havada kalırsa o. Hani bir tane daha vereceğiz.
Tabii.
Ya bırak aga hani. Nerede o zaman?
Yani
hop,
şöyle düşünelim.
Hemen yuttum.
Aynen. Günlük hayatı düşünelim. Yani düzenli olarak yemek yenemeyen bir ortamda mesela.
Hı-hı.
Ya onu öğrenmişsin bir kere kardeşim. Bulunca yiyeceksin.
Evet.
Değil mi? Dolayısıyla birinci şey bu kendini kontrol etme davranışı her bağlamda adaptif olur. Yani kendini kontrol etmeden kastım işte ileriki ödül için şimdiki ödülü erteleme. Her bağlamda adaptif olmadığı için bunu öğrenmede farklılıklar olabilir. Birincisi
evet.
Bu. İkinci mesele de konuştuğumuz ailenin altyapısı, ailenin sosyoekonomik statüsü vesairesi. Bunları kontrol ettiğin zaman yani mesele biraz şu. O çocuk egzersizini yapmış abi kontrol etmenin. Adamın kaynakları buna yeterli zaten.
Hazır gelmiş adam.
Hazır gelmiş deneye. Adam deneye. Diğer çocuk daha dezavantajlı bir gruptan gelen çocuk. Onu öğrenememiş ki.
Hı.
Yani onun onu öğrenememiş. Dolayısıyla zaman içerisinde de o aradaki 18 yıllık zaman içerisinde olan şey de şu. Dezavantajlı gruptan gelen arkadaş zaten dezavantajlı devam edecek. Yani kendini kontrol edebilen çocuk ilkokulda daha avantajlı olacak. İşte ödevlerini yapacak.
Hı hı.
Ya da işte dışarı oynamaya çıkmayacak. Biraz daha çalışacak. Vesaire. O fark yavaş yavaş yavaş yavaş açılacak.
Hı. Bir de yani şimdi üniversite başarısında bir sürü başka faktör.
Tabii.
Belki onların durumu olduğu için dediğin gibi özel şey aldı, dersler aldı, bilmem ne yaptı. Hani
tabii.
Arada ne olduğunu da bilmiyoruz.
Tabii. Yani dolayısıyla bu uzun süreli etkileri tartışırken, anlamlandırmaya çalışırken hep şöyle düşünmek lazım. Yani 10 sene, 15 sene önce olan olay müthiş sihirli bir şekilde 20 sene sonra etkileyecek diye bir şey yok. Yani bu deneyde ne olmuş? İşte çocuklar şu kadar sene beklemiş. Özür diliyorum. Şu kadar saniye beklemiş.
Hı hı.
O daha çok saniye bekleyen 20 sene sonra daha başarılı. Demek ki çocuklarda bu kendini kontrolü arttırmaya çalışalım. Ne olursa olsun. Ters tepebilir. Nitekim dezavantajlı gruplarda Amerika'da örneğin sosyoekonomik statüsü düşük olan, daha dar gelirli olan siyah ailelerin çocuklarına self kontrol, kendini kontrol etme egzersizi yaptırdığında ne oluyor biliyor musun? Hakikaten notları artıyor ama vücutları çok daha fazla tepki veriyor. Yani vücudun yıpranma payı daha yüksek oluyor. Bu etkileri anlamlandırırken hep şunu düşünmek lazım. Oradaki sürede ne oluyor acaba? Yani o çocuk, kendini kontrol edebilen çocuk, büyük ihtimalle okul sistemi de ona göre ayarlanmış bir çocuk zaten. Adam avantajlı. Ödülleri ertelemek orada onun çok büyük avantajına. Diğeri onu yapamadığı için daha da geri kalıyor. Fark yavaş yavaş açılıyor. Bizim mesela program başındaki meseleye döndüğümüzde,
hı hı.
Sihirli bir şekilde 20 sene sonra ölüm riskini etkilemiyor. 20 sene önceki duyarlılık. Ne oluyor? Gün be gün senin stresle başa çıkmanda bir kalkan oluyor sana. O kalkan yoksa vücut hafif hafif yıpranıyor. Her seferinde dalga daha sert vuruyor kıyıya, biraz daha seni aşındırıyor. O şekilde gerçekleşiyor bu etkiler.
Anladım. O zaman hani bir hani bu deney ilk başta daha farklı sonuçları en azından
aynen.
gözlemlemek için yapılmış ama hani popüler medya herhalde sonucu alıp
aynen.
oradan daha bir aynen. genel şeye çıkmış. Hani aynen. kendi kontrol etmek iyidir çünkü böyle böyle oldu diye. Oradaki aynen. şeyleri atlayıp, adımları aynen. atlayıp.
Kesinlikle öyle olmuş. Şimdi deneyin orijinal hedefine dönersek, yani kimler kendini kontrol etmekte daha başarılı, nasıl teknikler uygulayan çocuklar daha başarılı. Şimdi ben bu teknikleri söyleyince bizim stresle başa çıkma bölümlerimizi dinleyen dinleyiciler, takipçiler ikisi arasındaki çok çarpıcı benzerliği fark edecekler. Hangi çocuklar bak başarılı oluyor? Daha çok beklemede, ödülü erteleme meselesinde.
Hı hı.
Bir grup çocuk kafayı dağıtmaya çalışıyor. Yani oradaki ödülden kendini dağıtmaya çalışıyor. Ya işte başka şeyler düşünüyor. İşte odada başka bir yere bakıyor. Başka sevdiği bir oyunu oynuyor kendi başına. Bir şekilde zihninden o şekerleme şeyini atmaya çalışıyor.
Çünkü o anda o bir stres kaynağı. Yiyecek miyim, yemeyecek miyim?
Kısa vadede şeyin ne kadar etkili olduğunu, kafayı dağıtmanın ne kadar etkili olduğunu konuştuk stresle başa çıkmada.
Evet.
Ki sürekli kendini, yani o fikirler aklınıza gelip, o stresli olay aklınıza gelip sizi yiyip bitirmesin diye. Birinci hı-hı. paralel. İkinci bir grup çocuk şunu yapıyor. Önündeki şeyi yeniden değerlendiriyor. Adam diyor ki bu şey olsun, bulut olsun. Bu bulut diyor. Şekerleme değil, bulut diyor. Ben bu buluta bakayım şimdi diyor. Bu bulut, bu yenmez zaten diyor. Şeyi hatırlıyor musun? Yeniden anlamlandırma meselesini stresle başa çıkarken.
Evet.
Bunun başka bir anlamı olabilir mi? Benim için bunun pozitif bir yanı olabilir mi diye zihninde yeniden değerlendirmenin etkisini çok ayrıntılı tartıştık.
Aynen.
Benzer bir mekanizma. Benzer ve faydalı mekanizma. Çok enteresan bir şey. Bazı çocuklar da üçüncü kişi ağzından konuşmaya başlıyorlar. İşte yani diyor ki işte Melih bunu bekler ya. Melih bekler ikinciyi alır.
Her türlü alır.
Dışarıdan bakmanın üçüncü kişinin etkisini hatırlıyor musun konuşmalarında?
Tabii ki.
Esasen dolayısıyla bu ödülü erteleme, kendini kontrol etme ya da strese başa çıkma meselelerinin hepsinin kaynağında bir ortak duyguları düzenleme, o anki hisleri düzenleme becerisi yatıyor.
Ya da bir alternatif çözüm üretme. Hani
aynen.
Oturup da 15 dakika acı çekeceğimi, ben bu 15 dakikayı ya da 5 dakikayı her ne kadarsa o süre başka türlü değerlendireyim. Bu olaydan bir kendimi soyutlayayım. Ondan sonra ikinci gelecek zaten. Yani başarı de, o zaman bunları yapabilirler ya da bu bravo. Mekanizma. Çünkü bu hani daha o yaşta çok da öğrenilebilecek bir şey değil. Bunu bir şekilde geliştirmiş, gözlemlemiş ya da içinde olan o çocuk zaten hani akacak su yolunu bulur hesabı. Onun da etkisi vardır. Yoksa aynen. dediğin gibi bir marshmallow da olacak.
Asıl değerli katkı bu. Walter Mischel'in yaptığı bana sorarsan. Yani hayat boyunca çünkü bu duyguları düzenleme meselesiyle baş etmek zorundayız. Yani 20 yıl sonra da üniversitede öğrenci oluyorsun. Diyor ki arkadaşın, abi gel çok güzel maç var, bugün maça gidelim. Bir de yapman gereken proje var. Aynı şeyle aslında karşı karşıyasın.
Tabii. Yani bizim de mesela üniversite sınavına hazırlanırken hani bravo. Gençliğimiz çürüdü resmen ama dediler işte ondan sonrası güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hani herkes bir şekilde ya inandı ya hani bir yolunu buldu, o gençliği erteledi. Ertelemeyenler ona göre bir okula yerleştiler. Ya da aynen. işte kimisi de çok şey zeki oluyor. Hani hem ertelemedi hem bir şey olmadı. Onlar tabii ekstrem şeyler. Onları burada işlemiyoruz ama genel olarak olay ertelemeden ziyade o arada sanırım kullandığın şeyler, bravo. Mekanizmalar.
Bravo. Yani o günlük hayatta hangi teknikleri şey yapabilmişsin? O tekniklerin üzerine çok ayrıntılı geçtik. Walter Mischel'in de orijinal deneyinde o teknikleri kullanıyor çocuklar zaten başa çıkmak için.
Anladım. O zaman aslında şöyle bir şey varıyorum. Hani bu teknikler varsa zaten sıkıntı yok. Bu teknikler yoksa da hani olmayabilir.
Olmayabilir.
Kendinize acı çektirmeyin yani. şeyi göm, ne denir, marshmallow'u al göm artık, çünkü yani orada beklediğin için ileride şey olmayacak. Sonuç başka bir şeyle ısınacaksın. 1, 2, 3 illa bir yerde patlayacak. Çünkü şey yok, temel yok.
Ya da şöyle
Yani
düşünebiliriz. Bu tekniklerden öğrenebileceklerin var. Yani bu teknikler öğrenilebilir, geliştirilebilir teknikler. Stresle başa çıkmada bahsettiğimiz gibi. Mesela davranış değişikliği meselesinden
evet.
bahsetmiştik. Örneğin abur cubur yemek istemiyorsun ama dayanamıyorsun. Yiyorsun yani. O zaman ne dedik? Ona ulaşılabilirliği kıs dedik. Evde bulundurma dedik.
Evet.
Evde bulundurmazsan, yani kaleciyle karşı karşıya kalırsan golü atıyorsun belli. O karşı karşıya pozisyonda kalma. Bazı çocuklar ne yapıyor biliyor musun? Bu deneyde. Saklıyor abi marshmallow'u. Görmeyeyim diye.
Vay arkadaş.
Yani gözümün
İşte.
önünde durmasın diyor. Aynı mantık.
Aslında bu konuları şeyde de birazcık değinmedik mi? Yine işte ikili ilişkiler üzerine
Doğru,
dönersek
doğru,
mesela
doğru.
büyük kabahat konusunda işledik.
Doğru.
Orada da mesela bir anda bir fırsat çıkar.
Aynen.
İşte orada o fırsatı ya da ödülü hemen almanın ilerideki ödüllere işte daha sağlıklı bir uzun ilişkin varsa bu daha ilk başta konuştuk işte ömrünü uzatıyor. Hani
Kesin.
orada onu riske atıyorsun.
Aynen.
İşte o bölümde konuştuk ya da bu bağımlılıklarla ilgili bir bölümümüz vardı.
Bravo.
Orada da dedik ki hani olabildiğince kafanı dağıt ya da şey yap. Kendini o ortamda bırakacak.
Bravo.
Büyük kabahatte de öyle. Hani öyle bir fırsat doğacak ortama sokma. Çünkü belli ki şeyin yok. Yani o işte bazı çocukta yani senin verdiğin örneklerin haricinde hakikaten iradesi yüksek. Orada o marshmallow'u izleye izleye 15 dakika dişini sıkmış çocuk da vardır.
Vardır.
Belli
Var
orada
zaten. Yani 15 dakikaya ulaşabilen çocuklar var.
İşte o belli ki yüksek şey bir arkadaşımız, iradeli. Öyle doğmuş. Fıtratı
Evet.
öyle. Yani sen ondan değilsen, yani öyle bir kişilik meselesi, bu bir eksiklik falan değil. Sen ondan değilsen en azından ortamları yaratma.
Bravo.
Bu da bir buradan çıkaracak sonuç. Yani
Kesinlikle
çocukların
öyle.
bir kısmı da ortam kaldırmış. İşte
Aynen.
marshmallow saklamış, kendi kalkmış.
Gitmiş başka iş yapmış o sırada.
Başka iş yapmış, başka tarafa dönmüş. Yani kendini tanıyor. Yani ben burada diyor bununla baş başa kalırsam belli yiyeceğim. Ortamı terk edeyim.
Aynen. Yani senin verdiğin mesela aldatma örneğinde de ya o an birçok böyle bir heyecan oluyor değil mi içinde? Yani ve odanın sonuçta bir duygu düzenlemeyi kontrol etme meselesi.
Tabii.
Yani o heyecanı her seferinde yenik düşüyorsan abi o heyecanını yaratmayacaksın. O ortamlara girmeyeceksin.
Evet. Ki işte bu kumar için de dedik hani
Tabii.
bazı olaylar daha uçağa
Bravo. Tabii. Tabii.
uçak biletini alırken başlıyor heyecan.
Aynen.
O noktaya bile gelmeyeceksin. Hani
Tabii.
başarı şey değil yani gidip işte Kıbrıs'a gittin oturdun kumarhaneye. Orada 1,5 saat oturdun. Patates gibi sana döndün. Artık benim böyle bir sorunum yok. Hani ben bu şeyi aştım. O çok da mümkün
Değil.
gibi gelmiyor. Evet
Değil.
yani orada çünkü oradaki heyecan ne belli ki senin artık kontrol edebileceğin, düzenleyebileceğin noktanın ötesinde.
Tabii.
O duruma hiç sokmamak
Tabii.
aslında başarı.
Evet. Ya da yani hayat seni o durumlara sokarsa, kumarhane durumlarında kimse seni zorla alıp götürmez ama başka meselelerde. O zaman da işte bu teknikler, yani kafayı dağıtmaya çalışmak, yeniden
Evet.
anlamlandırmaya çalışmak, stresli olaylarda da ya da bir şeyin üzerine çok çalışmanızı gerektiren, sebat etmenizi gerektiren durumlarda da bu tekniklerden faydalanmak iyi olur.
Evet. O zaman hani bu deneyin aslında kattığı bize önceki bölümlerde tartıştığımız konuların önünü açması.
Kesinlikle. Zaten enteresan bir şeyi de burada belirteyim. Yıllar sonra, yani yaklaşık 25 yıl sonra falan bu olaylara dışarıdan bakmanın stresi azaltmadaki etkisini gösteren psikolog da Walter Mischel'in öğrencisi.
İşte.
Yani oradaki bağlantıyı oradan da kurmak mümkün.
O zaman buradan yine popüler medyaya da çok bel bağlamamak. O gazetelerde çıkıyor ya hani zayıflamanın bilmem ne yolları.
Evet, ya da bilmem neyin sırrı çözüldü. Yani inanın o bilim insanı, ya yani psikoloji için söyleyeyim. Hani işte bilmem neyin sırrı çözüldü, şunu bir yaptınız mı hayatta her şey yoluna girdi falan gibiler ya da 15 yıl sonra şöyle olacak gibiler. İnanın o bulguları bulan psikologlar çok üzülüyordur onu görünce.
Üzülür tabii abi.
Arkadaş ben böyle mi dedim diye.
20 sene uğraş sonra millet kesinden sonra çıkarsın. Çok şey yani. Ayıp bir kere ya. Ayıp yani. Emeğe saygısızlık.
Yani
ama işte biz burada en azından daha önce bu deneyden haberi olup da yanlış sonuçlar çıkarmış bir dinleyici varsa bir kişiyi bile burada kurtarsak o bile bir kârdır. Hani irade tek başına yatırım yapmanız gereken kısım irade değil ya da öyle diyelim.
Evet yani bunun teknikleri var. O duygu düzenlemeye yatırım değil mi?
Evet evet. Yani işte dikkati dağıtmak, yani stresle başa çıkma ya da o işte büyük kabahat ve kumar bölümünde de alışkanlık, bağımlılık bölümlerinde konuştuğumuz konulara eğilirseniz buradan beklediğiniz sonuç çok daha sağlıklı gelecek gibi görünüyor.
Görünüyor, evet.
Evet.
Deyip Walter Mischel'i de Allah rahmet eylesin diyebiliriz.
Allah rahmet eylesin. Yani çok büyük işler yapmış.
Büyük işler yapmış bir üstad kendisinde böylece.
Çünkü gömdüler. Onu da çok gömdüler. Hani yaptı bir şey ama hiç olmadı.
Evet.
Gibi. Halbuki sen anlamamışsın arkadaşım. Yani işin... Adam orada sen onu mu demiş?
Aynen. Derinliğini anlamayanlar gömmeye kalktı ama halbuki işin özü bu. İşin özü bu ve bu noktada da bayağı bir elimizde bulgular var gönül rahatlığıyla konuşmak için.
Anladım. İyi bakalım o zaman ya. Şu anda o zaman buradaki dediğim gibi hap bilgimizde daha çok yani bir eğer yatırım yapılacaksa duygu düzenlemeye.
Kesinlikle.
Hayatta mutluluğun işte sırrı bir eğer bir uzun ilişkiniz varsa ona yatırım yapın. Hani karşı tarafa o ilgiyi en azından en şey yani onun mutlu olduğu noktada hissettirmek hem senin hayatını uzatıyor hem öteki tarafın hayatını uzatıyor. Çok abartmaya iniş çıkışlar dedik tehlikeli burada.
Evet.
Hani bir gün işte krallar gibi ne bileyim prensesler gibi davranıp ikinci gün yok saymak değil. Sabit bir biçimde belli bir noktaya kadar ilgi.
Aynen.
O ömrü uzatıyor. O arada işte sizin aklınızı çevirecek başka şeyler olursa da orada da sırf işte benim iradem iyidir gibi özgüven yerine hani duygu düzenlemeye yönelik işler. Arkadaş hani bir laf vardır ya beşir şaşar mı? Beşer şaşar mı?
Beşer şaşar tabii. Yani beşer şaşar. Çok o, kuvvetli değiliz. Çok kuvvetli değiliz.
Orada da hani oturup da marshmallow'la bir odada yalnız kalmamaya özen göstereceğiz.
Çok doğru. Yavaş yavaş toparladık o zaman.
Evet.
Bir programın daha sonuna geldik. Ağzına sağlık abi.
Abi vallahi senin de çünkü o deney hep açıkçası şu ana kadar ben de çok şeydim ona karşı. Hani böyle bir şey yapılmış ama çok da olmamış gibi bir hissiyatla gelmiştim. Hatta herhalde dedim programda biz bu adamı iyice bir gömeriz.
Yani ama, yiyeceği gömdük. O marshmallow yenesi bir şey değil. O şekerleme değil rezalet bir şey.
Zaten şöyle hani çocuk bazıları da şeyden yemiştir belki abi. Hani bir tane daha vereceğim de ne verir, bu ne ki? Beni çağırsa ben hani tamam da bu ne? İki tane almaya değecek bir şey. Hani önce bir tadına bakarsın. Ha keşke bekleseydin. Gibi hani zaten öyle bir şey. Öyle bir ürün. O ürünle yapılması da belki biraz sapmalara sebep olmuştur işte deneyde. Ama onun dışındaki şeyler de hani bulgular açısından aydınlatıcı oldu.
Evet.
Kendi açımdan da şöyle baktım. Çünkü hep bende de şey vardır. Hani beklersem hani sadece o konuya odaklanayım ve ne bileyim yeterince orada sebat edersem olur gibi. Halbuki ilgisi yok. Hani sen yine o konuya odaklan ama onun sonra stres yapmasına izin verme.
Evet.
Kafanı dağıt, şey yap.
Aynen öyle.
Anladım. Evet. O zaman ufak ufak
yavaş yavaş kapatalım. Tekrar herkese ara verdiğimiz süre içerisindeki mailleri, mesajları için çok teşekkürler.
Tövbe ettim şu anda. Marshmallow'a da. Bunu da kapanış müziği yaptın ya.
Harikasın
Lanetler olsun
vallahi.
böyle böyle yiyeceği. Hayatını karardı çocukların.
Harika. Cevap veremediklerimiz varsa yani bilin ki okunuyor. Yetiştiremediğimiz, cevap veremediğimiz mailler olabiliyor ama hepsi bilin ki hangi mecradan gönderirseniz gönderin okunuyor. Yani kaçıkprens@gmail.com mail adresimiz. Kaçıkprens Facebook, Facebook'tan yazabiliyorsunuz. Twitter'da kaçıkprensiz yine. Instagram'da kaçıkprens. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm bölümleri iTunes'dan ya da hangi uygulamayı kullanıyorsanız podcast'lerinizi dinlemek için o uygulamadan bedavaya indirebilirsiniz. Geçtiğimiz sezondan itibarenki bölümler Power FM'in de uygulamasında
evet.
mevcut. Nasıl istiyorsanız oralardan Kaçık Prens'i doya doya dinleyebilirsiniz efendim. Bir sonrakinde yeni bir konuyla yine insan davranışının üzerine düşünmeyi sürdüreceğiz. Konuşmayı, sohbet etmeyi sürdüreceğiz.
Eğlene eğlene, şakalarla şeylerle bir konuyu da aydınlatacağız inşallah.
İnşallah. Herkes o zamana kadar kendine iyi baksın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bize gidelim, eve gidelim. Bir daha...